Ayrım 12, Bölüm 25, Sayfa 207. Hep sorunlarımızdan yakınırken neden sürekli onları arttırmakla uğraşırız? Voltaire. İnsanları uygunsuz davranışlarından sorumlu tutun. Bir Tang Fu eğitiminin sonuna doğru bir öğretmen elini kaldırdı ve şöyle dedi: söylediğiniz her şeye katılıyorum ve bu fikirlerin çoğu insan için çoğu zaman işe yarayacağını düşünüyorum. Ama ya bütün bunlara aldırış etmeyen birisiyle uğraşıyorsak? Güzel soru. Bu iki tarafında kazanmasını sağlayan Tang Fu tekniklerinin çoğu insanı benzer şekilde tepki vermeye ittiğini kabul ediyorum. Öte yandan hangi nedenle olursa olsun bazı kişilerin işbirliği göstermeye çaba sarf etmediği durumlar da olacaktır. İster genç ister yaşlı olsun, bu insanlar karşısında tavrınızı ortaya koyup sömürücü davranışlarını yanlarına bırakmayacağınızı belirtin. Bu ve bir sonraki bölümde Tang Fu repertuarınızdaki her şeyi deneyip işe yaramadığında ne yapabileceğiniz konusu ele alacağız. Oyunlarını belirleyin. Güçlerle mücadele etmeyin. Onları kullanın. R. Buckminster Fuller. Fuller'dan alıntı yaparsak, güçlerle mücadele etmeyin. Onların ismini söyleyin. Birinin uygunsuz davranışını söylemek çoğu zaman o kişiyi davranışından caydırma gücüne sahiptir. Müzakerelerde temel bir kural şudur: deşifre olmuş, anlaşılmış bir taktik artık etkili olmaz. Bundan böyle biri size uygunsuz davrandığında bunu ona açıkça söyleyin. Bunu nasıl yaparsınız? Zihinsel olarak durumun dışına çıkın ve kendi kendinize burada neler oluyor diye sorun. Sonra söyleyin. Bu şekilde gizli olanı açık etmiş olursunuz. Engelleyici davranışları gün ışığına çıkartarak dağıtabilirsiniz. Bir örnek mi istiyorsunuz? Hiç kötü haber verdiniz mi? Kötü haberi alan sebebi siz olmadığınız halde bunu söylediğiniz için hıncını sizden çıkardı mı? Bir çifte kızlarının sınavda kendi sınıfına girebilecek notu alamadığını söyleyen bir yetenekli ve üstün öğrenciler sınıfı öğretmeninin başına gelen bu oldu. Bu çift kızlarının üstün zekalı olduğundan emindiler. Kızları kuşkusuz parlak bir kızdı ama sınavda ondan yüksek sonuç alan en az 20 çocuk vardı. Hiç aman vermediler. Sınavın yazılı bir test sınavı olmasına ve sonuçların ölçülmesine rağmen benimle tartışmayı sürdürdüler. Biliyor musunuz, sonunda onları tartışmadan vazgeçiren ne oldu? Omuzlarımı silkip avuçlarımı açarak yalvaran bir sesle, "Bakın, elçiye zeval olmaz," dedim ve duruşumla, "Bunun acısını neden benden çıkarıyorsunuz?" tavrını benimsedim. Sonunda benim hatam olmadığını anladılar ve vazgeçtiler. Büyük Ozan Horace, "Öfke bir anlık çılgınlıktır," demiştir. Çoğu insana ne yapmaya çalıştıkları açıklanır ve hınçlarını onları rahatsız eden durumun sorumlusu olmayan birinden aldıkları gerçeği anlatılırsa, size öfkelerinin hedefi yapmaktan vazgeçeceklerdir. Çoğu zaman yelkenleri suya indirir ve "haklısınız, bunun acısını sizden çıkartmak haksızlık. Bu sadece bugün duymak istediğim en son şeydi," derler. Bir okul sekreteri karşılaştığı bir ikilem yüzünden yardım istedi. "Hem müdür hem de müdür yardımcısı için çalışıyorum ve çoğu zaman bana birbiriyle çelişen görevler veriyorlar. Birisi yönetim kurulunun e-posta adreslerini bulmamı isterken, diğeri masama bir mektup bırakıp temize çekmemi istiyor. Birisi gerekenleri yapmam için bir tomar evrak bırakırken, diğeri yıllık spor şöleni için broşür dağıtmamı istiyor. Bütün bunların arasında bir de telefona cevap vermem ve ofise gelen gidenle ilgilenmem gerekiyor. Buna ne kadar daha dayanabileceğimi bilemiyorum." Ona zihinsel olarak olaya dışarıdan bakıp konuyu değerlendirmesini söyledim. "Şimdi," dedim kendi kendine, "burada neler oluyor diye sor." Bir an düşündü, sonra aklına gelince sevindi. "Araya beni koyuyorlar." "Aynen," dedim. "Bir dahaki sefere sana çelişen emirler verdiklerinde sessizce katlanmak yerine önce hangisiyle uğraşacağına karar ver. Kibarca, lütfen beni ikinizin arasında bırakmayın," de. "Müdür farklı bir proje üstünde çalışmamı istedi ve siz de buna başlamamı söylüyorsunuz. Lütfen hangisinin önceliğim olduğunu müdürle görüşüp bana bildirirseniz seve seve yaparım." Ya birisi küfrediyorsa? "Kargaşa, panik, düzensizlik. Burada benim işim bitik." T-shirt yazısı. İnsanlar küfürlü konuşarak paniğe ve kargaşaya yol açıyorlarsa Ne yapacağınızı bilmek ister misiniz? Bana tecrübelerini aktaran deneyimli bir polisin önerisine kulak verin. Bir kaza mahalline vardığımızda sürücüler genelde çaresizdir. Her biri olanları kendine göre anlatır ve önce kendisinin dinlenmesini ister. Duygular yoğun, sinirler gergindir. İnsanlar birbirlerinin gırtlağına çöktüğünde kargaşayı dindirmek için yapabileceğim en iyi şeyi buldum. Önce iki sürücüyü ayırıyorum. Hanımefendi siz şurada bekleyin, beyefendi siz orada durun. Onlara garanti veriyorum. İkinize de sıra gelecek. Sonra defterimi çıkartıyorum, birine dönüyorum ve şu sihirli sözcükleri söylüyorum. Şimdi en baştan başlayıp olanları bana anlatın. Polis şöyle devam etti. İnsanlar birbirlerine bağırırken olumlu hiçbir iş yapılamaz. Olanları anlatmalarını istemek, düşünüp olayları yeniden hatırlamalarını sağlar. Artık atıp tutmak yerine rapor vermeye başlarlar. Bu onları duygusal havadan çıkartıp gerçek bir havaya sokar. Üstelik hızlı hızlı konuşuyorlarsa her şeyi not edemeyeceğimi de bildikleri için yavaşlarlar. Yavaşlayınca da sakinleşirler. İnsanlar sinirlendiklerinde nasıl hep kendilerini tekrarlarlar hiç fark ettiniz mi? Bu da not almanın bu kadar işe yaramasının nedenlerinden biridir. Bir şeyi üçüncü söyleşinde tamam onu yazdım sonra ne oldu derim ve bu kendilerini kaptırıp gitmelerini önler. İçlerini döktükten sonra yazdıklarımı onlara okurum. Artık kendi hikayelerinin dinlendiğini bilirler ve olayı geride bırakmaya hazır hale gelirler. Rahatsız edici sözleri kaydedin. Harekete geçmek çaresizliğin panzehiridir. John Baez. Bir öğretmen bana şöyle dedi. Bugünlerde belgeleme çok gerekli. Yalnızca saldırgan dil kullanan insanlara kendilerini toplamaları gerektiğini düşündürtmekle kalmıyor, yasal nedenlerden dolayı bu kişilerin çizgiyi aşan davranışlarının yazılı belgeleri gerekiyor. Birinin rahatsız edici davranışlarından şikayetçi olmayı istiyorsam ya da beni şikayet etmekte tehdit eden birine karşı kendimi korumaya çalışıyorsam, kimin ne söylediğini tam olarak yazıp mümkünse tanıklara da imzalatmam gerekiyor. Şöyle devam etti. Bizim lisedeki dans ekibinden sorumluyum. Bir basketbol maçında gösteri yaptıktan sonra devre arasında bir baba hışımla yanıma geldi ve beni suçlayarak "Bana bu kızlardan sizin sorumlu olduğunuzu söylediler." dedi. "Bu kısacık kıyafetleri giyip o kötü rap müziği eşliğinde dans etmelerine nasıl izin verirsiniz?" O dans apaçık pornografikti. Kızların kalçalarını sallamalarından ne kadar rahatsız olduğunu anlatarak devam etti ama kalça demedi. Anladığım kadarıyla adamın istediğini düşünmeye hakkı vardı ama bu gençlere hakaret etmeye hakkı yoktur. Yoktu. F gibi davrandıkları için kendilerinden utanmaları gerekir deyince çizgiyi çektim. Çantamdan kalem ve kağıt çıkartıp beyefendi, bu işi takip etmem için lütfen isminizi ve telefonunuzu verir misiniz dedim. Eğer az önce söylediklerinizi tekrar ederseniz tam olarak yazmak istiyorum. Ben bunu söyler söylemez durakladı. Görüşünü bana bildirmeye çoktan hazırdı ama hesabını vermeye hazır değildi. Ben yine de söylediklerini yazdım ve notlarımı da müdür yardımcısına verdim. Eğer o veli işin arkasını getirseydi, müdür yardımcısında olan bitenle ilgili kayıtlar bulunacak ve benim yaptıklarımı destekleyebilecekti. Öğretmen haklı. Eğer John Baez'in dediği gibi harekete geçmek çaresizliğin panzehiri ise rahatsız edici sözleri kaydetmek de saygısızlığın panzehiri olabilir. Zor davranışları belgeleyin. Çok az kişi arkadaşlarının onaylamamasına, meslektaşlarının dışlamasına, toplumun gazabına göğüs gerebilme cesaretine sahiptir. Bu ahlaki cesaret savaşta yiğitlikten ya da büyük zekadan çok daha nadir bulunan bir özelliktir. Buna rağmen dünyayı değiştirmeye çalışanlar için hayati öneme sahip ve olmazsa olmaz bir niteliktir. Robert Kennedy. İnsan kaynakları müdürü olan bir arkadaşım uygunsuz davranışları kaydedip bildirmenin önemini doğruladı. Bir çalışan bana birisinin uygunsuz davranışlarından şikayet ederse, rahatsız edici davranışın yeri, tarihi, saati ve tam olarak niteliği belgelenmedikçe harekete geçmem. Harekete geçmem hemen hemen olanaksızdır. Öğrencilere ya da diğer öğretmenlere kötü davranan birisiyle veya onun yakınında çalışıyorsanız yalnızca olan biteni sözlü olarak bildirmek yetmez. Bu çok kişiseldir çünkü sonunda iş size karşı onların sözüne kalır. Eğer yanlışı değiştirmek istiyorsanız iddialarınızı ne söylenmiş, ne zaman ve kime söylenmiş şeklinde yazarak desteklemelisiniz ki karar veren kişinin de soruşturup harekete geçebilmesi için elle tutulur kanıtları olsun. Ya birisi telefonda bizi sözlü olarak taciz ediyorsa? Sanat da ahlak gibi bir yerde çizgi çekmekten ibarettir. G. K. Chesterton. Bir rehber öğretmen bana şöyle dedi. İşimin en zor yanlarından biri bir öğrenci adına çocuk ve aile hizmetleri konusuna girmem gerektiği zamanlardır. Evde istismardan kuşkulanıyorsam ve veya somut kanıtlarım varsa ve çocuğu evinden uzaklaştırmak için harekete geçmem gerekiyorsa, olan bitene haber verdiğimde veli (parantezler) çoğu zaman öfkeleniyorlar. Bu bir muhakeme meselesi. Bazen velinin sonunda sakinleşip sonraki adımları ve eldeki seçenekleri konuşabileceğimize inandığımda içini dökmesine izin veriyorum. Başka zamanlarda ise kişinin sakinleşmeye hiç niyeti olmadığı ve bana hakaretler yağdırmaya devam edeceği açıkça görülüyor. Durum buysa sözlerini kesip, "Bay veya bayan, bu durumu çözmek için yardım etmek istiyorum ve lütfen benimle saygılı konuşun," diyorum. Onlar bana bağırıyor bile olsalar ağır ağır ve alçak sesle konuşuyorum. Ölçülü sesle konuşarak onların ateşine duygusal körükle gitmiyorum. Bağırmaya ve kötü bir dil kullanmaya devam ederlerse bir kez daha "Bay veya bayan, neler olduğunu ve neden olduğunu anlatmaktan memnunluk duyacağım ve bir kez daha rica ediyorum, lütfen benimle saygılı konuşun." Buna da aldırmazlarsa son bir kez sözlerini kesip, "Şimdi telefonu kapatıyorum, benimle saygılı bir şekilde konuşmaya hazır olduğunuzda tekrar arayabilirsiniz," diyorum. Telefonu kapatır kapatmaz hemen konuşmayı belgeliyorum ki müdürüm ararsa ve beni ofise çağırırsa notlarımı çıkartıp, "Doğru, Bay X şu saatte aradı, şunları söyledi ve ben de böyle söyledim," diyebileyim ve müdürüm de beni desteklesin. Hedefim bu velilere sözlü hakaretin hoş görülmeyeceğini göstermek. Yetişkinler sinir krizine girdiklerinde onları hoş görerek onlara herhangi bir faydamız olduğuna inanmıyorum. Birinin çıkıp "bu kabul edilemez" demesi gerek. Çocuk ve aile hizmetlerinin çağrılmasının nedeni de kısmen bu kontrolsüz davranışlar ve bizlerin çizgiyi çekip "bunu yapamazsınız" dememiz gerekiyor. O halde bir dahaki sefere biri sizi sözlü hakaretlerinin hedefi haline getirmeye karar verdiğinde ne yapacaksınız? Size yağdırdıkları hakaretlere sessizce göğüs germeyin. Bir not defteriyle kalem kapıp şöyle diyeyim: "Lütfen tekrarlar mısınız? Doğru yazdığımdan emin olmak istiyorum." Ya da sözlerini kesip yavaşça size saygılı davranmalarını isteyin. Gençler için Tang Fu önerileri. Ne yazık ki gençlerin bazı lokantalarda ve mağazalarda iyi hizmet göremediği bir gerçek. Oğlum okul mezuniyet yemeği için birkaç arkadaşıyla buluşup sahildeki şık bir lokantada akşam yemeği için yer ayırttı. Hepsi giyinip kuşandılar ve biz gururlu anne babalar o anın fotoğraflarını çektikten sonra bir limuzine dolaşıp lokantaya gittiler. 7.30'daki rezervasyonlarına tam zamanında gitmelerine rağmen masaya alındıklarında saat 8'i geçiyormuş. Menülerin gelmesi yarım saat daha sürmüş. Tom'un kız arkadaşı tuvalete gittiğinde garsonun Komi ile konuştuğunu duymuş. Garson, çocukların genelde iyi bahşiş bırakmadığından yakınıyor ve onları iyice bekletip gitmelerini sağlayacağını söylüyormuş. Kız gelip Tom'a iletmiş. Tom kalkmış, kapıya gidip ilgili kişiye müdürle konuşmak istediğini belirtmiş. Müdür gelince Tom kibarca durumu anlatmış. Müdür hemen özür dilemiş, garsonla sonra konuşacağını söylemiş. Tom'a kendilerine hemen başka birisini göndereceğini belirtmiş. Hepsine birer tatlı ikram etmiş ve Tom'a da konuyu dikkatine çektiği için teşekkür etmiş. Birisi size kötü davranıyor ya da sözle taciz ediyorsa karşılık vermeyin. Ya susmalarını sağlamak için sözlerini kaydedin ya da kesin bir tavırla size saygılı davranmalarını isteyin. Yapmazlarsa davranışlarını belgeleyin ve veya kibarca onlardan hesap sorabilecek yetkili birini bulun. Bu her seferinde işe yarar mı? Hayır. Bazen yarar mı? Evet. Ne olursa olsun bu davranış biçimini bağırmaktan ya da sessizce göğüs germekten iyidir. İnsanları uygunsuz davranışlarından sorumlu tutmak için eylem planı. Okulunuzun öğrencilerinden oluşan disiplin kurulunun başındasınız. bir veli Hışım'la odanıza dalıyor. Oğlu kopya çekmekten suçlu bulunup 3 günlüğüne okuldan uzaklaştırıldığı için çok kızgın. Baba, 15 yaşındaki bir grup çocuğun oğlunu cezalandırmasına çok öfkelenmiş. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Alınırsınız. Bakın, bana bağırmanızdan rahatsız oluyorum. Kullanılacak sözler. Not alırsınız. Söylemek istediklerinizi not edeyim beyefendi. Unutulacak sözler. Ona kötü konuşmamasını söylersiniz ama o kötü konuşmaya devam eder. Bu tür konuşmaları dinlemek için para almıyorum. Lütfen küfretmeyi kesin. Kullanılacak sözler. Kayıt için ismini ve telefonunu sorarsınız. Konuyu takip edebilmemiz için isminizi ve telefonunuzu alabilir miyim? Unutulacak sözler. Duygusal davrandığını söylersiniz, davranışı daha da şiddetlenir. Konuyu fazla büyütüyorsunuz ve çok anlamsız davranıyorsunuz. Kullanılacak sözler. Onu nesnel bir tavıra yönlendirirsiniz. Beyefendi, lütfen en baştan başlayın ve durumu bana anlatın. Unutulacak sözler. Dinlemediğinizi düşündüğü için sürekli kendi kendini tekrarlar. Böyle kararları nasıl çocuklara bırakırsınız? Çok kızdım. Kullanılacak sözler. Söylediklerinin duyulduğunu anlaması için ona tekrarlarsınız. Demek oğlunuz çarşamba günü öğrenci disiplin kuruluna çıktı ve... Bölüm 26. Sayfa 216. Kendimizi ne kadar iyi hissedersek, şişinmek için birilerini ezmeye o kadar az ihtiyaç duyarız. Odetta. Zorbalardan kurtulun. Ya bütün bu teknikleri denediğiniz halde karşınızdaki kişi hala haklarınızı çiğnemeye devam ederse? Büyük olasılıkla bir zorbayla, kendi istediğini yaptırmak için bilinçli olarak başkalarından yararlanan biriyle karşı karşıyasınızdır. Zorbalar işbirliği istemezler, kontrol etmek isterler. Her iki tarafında kazanmasını istemezler, kendileri kazanmak peşindedirler. İdeal olarak zorbalardan kaçınır ve gazaba geldiklerinde yollarından uzak durunuz. Gerçekte ise bu her zaman mümkün değildir. Eğer hayatınızı zorlaştırmaktan zevk alıyormuş gibi görünen biriyle, onun yakınında ya da altında çalışıyorsanız, bu bölüm tam size göre. Davranışları bir seferlik mi yoksa sürekli bir alışkanlık mı? Zorbalar kontrol edemediklerini sıkıştırır, ikna edemediklerini şaşırtır, yoldan çıkartamadıklarını ezerler. Anonim. Ben zor davranışların %90 ile %95'inin duruma bağlı olduğuna inanırım. Birisi bir şeyler yolunda gitmediği için rahatsız olmuştur. Biz de tesadüfen kızgınlıklarının ortasına düşmüşüzdür. Ve bu tür kişiler geçici olarak kendilerini kaybedip sinirden böyle davranan kişilerdir. Onları duyarlı ve ustaca idare edersek çoğu zaman konuyu halleder ve aşarız. Zor davranışların geri kalan %5 ila 10'u bilinçlidir. Bile bile asabi davranıyorlardır çünkü bu 1- istedikleri sonuçları elde etmelerini sağlıyordur. 2- bundan sapıkça bir heyecan duyuyorlardır. Ve 3- vicdanlarının sesini dinlemiyorlardır. Bu %5 ila 10 için alınacak sonuç, dediklerini yaptırmak için her yol mübahtır. Ne kendilerini inceler ne de düzeltirler. Akla mantığa da tepki vermezler çünkü onlar için önemli değildir. Onlar için önemli olan en tepede olmak, kampüsteki 5 adam ya da 5 kadın olmak, merdivenin tepesinde olmaktır. Küçümseyerek, altlarını oyarak, İsimler takarak, kusur bularak, kullanarak, ezerek ve numara yaparak bu yoldan karşılarına çıkan kişileri saf dışı ederler. Birisinin zorba mı yoksa kötü gününde mi olduğunu nasıl anlarsınız? Hepimizin kötü günleri vardır. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin o anın heyecanıyla söylediği ve sonradan geri almak istediği sözler olmuştur. Ancak çoğunlukla bu gibi olaylar normal değil, istisnadır. İnsanların büyük çoğunluğu uygunsuz davranışlarından sorumluluk duyar. Aman Tanrım, bunu söylediğime inanamıyorum diye düşünürüz. Çoğumuz haksız bir şeyler yaptığımızda fark eder ve telafi etmeye çalışırız. Zorbalar bunu yapmaz. Aşağıdaki sorular karşınızdaki kişinin zorbalık sınırını aştığını gösteren özellikleri sürekli taşıyıp taşımadığını belirlemenize yardımcı olacaktır. Size göre zorba mı? 1. Bu kişi çok kolay sinirlendiği için yanında yumurta kabuklarının üstünde yürüyüp söylediğiniz her şeye dikkat etmek zorunda mı kalıyorsunuz? Çok asabi ve ne zaman niçin parlayacağını bilemiyor musunuz? 2. Bu kişi aşağılayıcı sözler sarf ettikten sonra alınırsanız dönüp sizi fazla duyarlı olmakla mı suçluyor? Sizi tahrik edip sonra şaka yapıyordum mu diyor? Yargılarını, yetkisini ya da haklılığını sorgulayan herkese düşman mı kesiliyor? 3. Kinci ve başkalarına karşı düşmanlık besliyor mu? Sık sık başkalarında kusur bulup yolunda gitmeyen işler için kendi dışındaki herkesi mi suçluyor? Olayların bu noktaya gelmesinde nasıl bir rol oynadığını belirtmeye çalışırsanız aşırı tepki mi veriyor? 4. Bu kişi üstünüze çok geliyor mu? Sizi sindirmek için aşağılayıcı, alaycı ya da yüksek sesle konuşuyor mu? Ya da yersiz dokunuşlar veya fiziksel şiddet uygulayarak kişisel alanınızı işgal ediyor mu? 5. Bu kişi kurban rolü oynuyor mu? Kendi mutsuzluğu için herkesin üzülmesini sağlamaya çalışıyor mu? Kendi sorunları ve başarısızlığı için başkalarını sorumlu tutuyor mu? 6. Bu kişi kendi gücünü göstermek ve üstünlüğünü kanıtlamak için bile bile insanları aşağılıyor mu? İnsanların olay çıkmasın diye karşılık veremeyeceklerini bildiğinden herkesin içinde kavga çıkarıyor mu? 7. Bu kişi uyumsuz mu? İki yüzlü bir karakter mi? Parantez, işine gelince bir an sevimli, arkasından çok zalim mi? 8. Bu kişi başkalarını kontrol etmek ve utandırmak için bile bile herkesin içinde kişilerin zaaflarını gösteriyor mu? Yoluna çıkan insanlara hedef alıp ortadan kaldırmak için kurnazlık ya da hainlik yapıyor mu? Bu kişi insanların sözlerini çevirerek onları diken üstünde tutuyor mu? Önce söz verip sonra bozarak, sonra da zaten hiç söz vermediğini iddia ederek insanları çıldırtan davranışlarda bulunuyor mu? 10. Sık sık bu kişinin yalanını yakalıyor musunuz? Gerçekle kedi fareyle oynar gibi oynuyor mu? Başarılarını abartıp hiç yapmadığı şeyleri yapmış olduğunu iddia ediyor ve dürüst davranmadığı için hiç vicdan azabı duymuyor mu? 11. Bu kişi gizliden gizliye, açıkça değil, insanları kullanıyor mu? Parmağınızı tam olarak ne yaptığına koymak zor olsa da sizi aşağılanmış, küçültülmüş hissettirdiği oluyor mu? Sinsi, pasif agresif davranışları var mı? Zorbaların sizi hedef tahtası olarak kullanmalarına son verin. Cesur olmalısınız. Bir adam ne kadar iyi olursa olsun, korkaksa değeri sınırlıdır. Ben iyi bir adamın kötülüğün gücüne karşı direndiğini görmek isterim. Theodore Roosevelt. Karşınızdaki kişi yukarıda belirtilen davranışların en az 6 tanesini sürekli sergiliyorsa ya da işleri dostça çözümleme yolunda her iki tarafın da kazançlı çıkması için bildiğiniz tüm alternatifleri denediniz ve işe yaramadıysa büyük olasılıkla karşınızdaki bir zorbadır. Tepkinizi gösterme zamanı gelmiştir. Artık siz olma zamanıdır. Çoğumuza birinin bize karşı olan davranışlarından memnun olmadığımızı ifade ederken ben sözcüğünü kullanmamız öğretilmiştir. Beni öğrencilerimi umursamamakla suçlamandan hoşlanmıyorum ya da kızınıza iyi öğretmenlik yapamadığımı söyleyince üzülüyorum. Fikirlerinizi ben sözcüğüyle ifade ederek duygularımız için başkalarını suçlamak yerine onların sorumluluğunu alırız. Bu olgun ve sağlıklı bir etkileşim biçimidir ve her iki tarafta bunu yapmanın sorumluluğunu üstlendiği sürece farklılıkları aşıp dostça bir çözüme ulaşmanın en iyi yoludur. Ne yazık ki ben cümleleri zorbalar karşısında ters teper. Unutmayın ki zorbalar davranışlarına sahip çıkmazlar. Bir zorbanın karşısında ben cümleleri kullanmak çifte tehlikeye zemin hazırlar. Çünkü kötü muameleden hoşlanmamamız da bizim suçumuz olur. Öğrencilerimin önünde azarlanmaktan hoşlanmıyorum dersek, o halde onları daha iyi kontrol altında tutmalısın diyecektir. Bana isim takılmasından hoşlanmıyorum dersek, büyü artık ya da alış öyleyse diyecektir. Ben cümleleri ilgiyi biraz tepkimiz üzerinde yoğunlaştırır ve bizi aşırı duyarlı, mızmız biri gibi gösterir. Dahası zorbalar sözlerinden rahatsız olmamızı istemektedirler. Ne kadar üzüldüğümüzden söz edersek pişmanlık duymayacak, memnun olacaklardır. Çünkü alaylarının işe yaradığını göreceklerdir. Ben cümleleri aslında zorbaları ödüllendirir. Çünkü bizi etkilediğini gösterir. İktidar keyiflerini pekiştirir. İşte bu yüzden karşınızdakinin bir zorba olduğunu belirlediyseniz, bundan böyle ben yerine sen sözcüğünü kullanın. Evet, bu size söylenen ve öğretilen her şeye aykırıdır. Ancak iyi geçinmek için yaptığınız bütün girişimleri görmezden gelen insanlarda işe yarar. Çünkü dikkati olması gereken yerde, yani onların uygunsuz davranışları üstünde toplar. Aşağıdaki bir örneği göreceksiniz. Davranışlarını zorbaların yanına bırakmayın. Kabullendiğimiz şeyleri öğretiriz. Anonim. Bir arkadaşımın kızı zorbaların bize sözel olarak taciz etmesini önlemek için sen sözcüğünü nasıl kullanabileceğimizi gösteriyordu. Bu genç kadın kız kardeşinin liseyi bitirdiği gün Georgetown Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Hala kavgalı bir boşanmanın etkisinde olan annesi aynı anda iki yerde birden olamayacağından kız kardeşinin mezuniyetini seçmişti. O dönemde istenmeyen kişi olan kızların babası ikisinden de habersiz Georgetown'daki mezuniyet törenine haberini aldı ve davet edilmeden, haber vermeden çıka geldi. Kız diplomasını alır almaz babası yaklaştı ve kendisi için normal olan aşırı eleştirel yorumlarına başladı. Hayatının kaç yılını ziyan ettin? Hem zaten neden siyasal bilgiler okudun ki? Asla bir iş bulamayacaksın. Sana yatırdığımız binlerce doları çöpe attın. Baba sözlü tacizini sürdürecekti ama kendine güvenen genç kadın elini kaldırınca babası şaşırıp sustu. Kız babasının gözlerinin içine bakıp ağır ağır ve üstüne basa basa "Baba, dur," dedi. "Ben anneme benziyor muyum?" Adam ağzı açık şaşkınlık içinde kızına baka kaldı. Kız devam etti. "Bu üniversiteden mezun olduğum için kendimle gurur duyuyorum ve bu diplomayı aldığıma da memnunum. Buraya benim kutlamama katılmak için geldiysen hoş geldin. Aksi halde git." "Bravo. İşte bir zorba ile baş etmenin yolu budur. Dikkat edin, kız ne sinirlendi ne de babasına söylendi. Onun eleştirilerinden etkilenip sessizce sineye de çekmedi. Yoksa akşam babası bu büyük günün mahvettiği için yıkılmış bir halde eve gidecekti. Gözyaşlarına boğulup hak etmediği bu saldırıdan kalbinin ne kadar kırıldığını ifade etmek için ben cümleleri de kurmadı. Elini kaldırıp onun sözünü kesti. Ona bu alaylarından ne kadar kırıldığını söylemedi. Dikkati onun uygunsuz davranışına çekmek ve buna tahammül edemeyeceğini kesin bir dille ifade etmek için sen sözcüğünü kullandı. Zorbalara kibar davranmayın. Kendinize siz az değer biçersiniz. Dünyanın sizin fiyatınızı yükseltmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Anonim. Zorbalar bizi ölçmek için zorlar, zorlar, zorlarlar. Ancak sapkın bir biçimde burada bunu yapamazsın diyen insanlara saygı duyarlar. Bir zorba için sükût ikrardan gelir. Eğer öteki yanağımızı çevirir ya da sinersek, parantez bir çatışmadan kaçınmak veya huzuru korumak için, bize istediğini yapabileceğini düşünmeye başlar ve onun bu davranışlarını sürdürmesine olanak tanımış oluruz. Bir zorbanın iyi tarafına seslenmek pek işe yaramaz çünkü hiç iyi tarafı olmayabilir. Çoğu insana davranmak istediğimizin aksine istismarcı kişilikler karşısında en iyi savunma sıkı bir saldırı olabilir. Seminerlerimden birinde arka sırada oturan gümüşü saçlı, ılımlı tavırlı kadını hep hatırlarım. Ben bu radikal önerilerden söz ederken onaylarcasına başını sallıyordu. Sonunda elini kaldırdı ve şöyle dedi. 30 yılı aşkın süredir bir okulda danışmanlık yapıyorum. Şunu öğrendim ki zaman zaman zorbaya zorbalık etmek gerekiyor. Zorbalar herkesi bir merdivenin üstüne götürüyorlar. Ya üst basamaklardasınız ya da altta. Çocukların kusursuz birer melek olduklarına inanmayı çok isterdik. Ama okulda orman kanunları geçerli. Sürekli kim kraliçe arı ve kim sürünün lideri onu belirlemeye çalışıyorlar. İlk anda bu tip davranışlara izin veremeyeceğinizi belirtseniz, kendinizi lider olarak tanıtmış oluyorsunuz ve sizi sınamayı bırakıyorlar. Sonra devam etti. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ben her çocukta iyiliği bulup ortaya çıkarmak gerektiğini kesinlikle inanıyorum. Çocuklarla çalışmayı çok seviyorum ve hayatlarında olumlu bir etki yaratmak için de elimden geleni yapıyorum. Yalnızca etrafımda zorbalığa hiç müsamaha etmeyerek onlara ve kendime bir iyilik yaptığımı düşünüyorum. Tavrınızı koyun. Gönüllü olmadan kurban da olunmaz. Anonim. Bundan böyle K, Ö, H trenine bindiğiniz, not aldığınız, karşınızdaki kişinin söylediklerini yansıtıp bakış açısını öğrendiğiniz ve durumu çözmek için aklınıza gelen her şeyi denediğiniz halde hiçbiri işe yaramamışsa, tavrınızı koymanın zamanı gelmiş demektir. Karşınızdakinin susmasını beklemeyin. Uygunsuz davranışlarını yarıda kesip şöyle deyin: kullandığın dili değiştir, bu kabul edilemez. Geri çekil ve ellerine hakim ol. Sen otur ve sus. Yeter, bu tür sözleri kendine sakla. Dur bir dakika, bu sözleri kaydetmemi istemezsin değil mi? Orada dur artık, çizgiyi aştın ve bunu da biliyorsun. Sesini alçalt ve benimle saygılı konuş. Kimse benimle böyle konuşamaz. Ya benimle saygılı konuşursun ya da bu konuşma burada biter. Eskiden bu hoş görülüyordu, artık değil. Bir daha düşün, suçluluk numarası bana işlemez. Belki yeniden söylemek istersin, bu seni iyi yansıtmıyor. Gerçekten başkaları buna tahammül ediyor mu? Burada olmaz. Çizgiyi aştın, bu uygunsuz ve sen de biliyorsun. Bir lise koçu bana basketbol takımına nasıl tavrını koyduğunu anlattı. İlk antrenmanda oyunculara üniformalarını dağıtmış. Resmi maç üniformalarını ek olarak antrenmanlarda giymek üzere üzerinde okul arması bulunan tişörtler varmış. Spor salonu kışın genelde çok sıcak olduğundan durmadan koşturmanın da etkisiyle oyuncular antrenmanın yarısında kanter içinde kalıyorlarmış. Koç takıma çok sıcak geliyorsa tişörtlerinin kollarını kesebileceklerini söylemiş. Ertesi gün oyunculardan bir tişörtü sırılsıklam bir halde yanına gelmiş ve anlaşılan bana yeni bir karı döven, kolları kesilmiş tişörtleri için kullanılan argo, kaba bir terim, gerek demiş. Koç şaşkınlık içinde ona bakmış ve ne dedin sen demiş. Çocuk tekrarlamış, şu karı döven tişörtleri canım, bana bir tane daha gerek. Koç, bu söz çok kaba. O tişörtler için daha uygun bir isim bul demiş. Oyuncu peki demiş ve konu orada kapanmış. Eğer koç hiçbir şey dememiş olsaydı, oyuncu o terimi kullanmaya devam etmekte bir sakınca görmeyecekti. Bir dahaki sefere birisi size rahatsız edici bir şey söylediğinde başınızı çevirip öteki yanağınızı uzatmayın. Tavrınızı koyun. Davranışları tehlikeli midir? Korku, tehlike yaklaştığında çalıp zihni canlandıran bir zil gibidir. Ruhun harekete geçme sinyalidir. Henry Ward Beecher. Günümüzün okullarda metal dedektörleri gerektiren öğrenci dolaplarında bıçak ve tabancalara, çete savaşlarına, kafası dumanlı madde bağımlılarına rastlanan şiddet dolu dünyasında bedensel zararlar vererek bizi tehlikeye sokacak riskleri almamak önemlidir. Şiddete yönelebileceğini sezdiğiniz birisiyle karşı karşıyaysanız en iyisi kendinizi ve başkalarını oradan uzaklaştırıp bu tür fiziksel saldırılar karşısında ne yapacağını bilen güvenlik görevlilerini aramanızdır. Birisinin göz bebekleri büyümüş, bakışları boş, gözleri deli gibi deviniyorsa, dili dolanıyor ve sözleri anlaşılamıyorsa ve veya hareketleri sakar ya da dengesizse onlarla yüzleşmemek en iyisidir. Mantıklı davranmalarının mümkün olmadığı bir halde olabilirler ve hem kendileri hem de başkaları için tehlike oluştururlar. Denizci General P.O. Smith bir seferinde şöyle demişti: biz geri çekilmiyoruz, yalnızca aksi yönde ilerliyoruz. Eğer içgüdüleriniz size karşınızdaki kişinin tehlikeli olduğunu söylüyorsa aksi yöne gidin. Gururunuza değil kişisel güvenliğinize öncelik verin. Tehlikeli davranışları görmezden gelmenizi söylemiyorum. Yalnızca sizi hastaneye gönderebilecek ya da daha kötüsünü yapabilecek birine karşı durmadan önce düşünmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşım Judy'nin dediği gibi akıllı olmak pişman olmaktan iyidir. Gençler için Tang Fu önerileri. Gençlik çağındaki bir minibüs dolusu delikanlı bana şöyle dedi: Bayan Horn, yetişkinlerin bize zorbalarla ilgili verdiği tavsiyeler çok komik. Bize birisi size sataşırsa oradan uzaklaşın diyorlar. Peki, homurdandılar. Eğer uzaklaşırsak zorba peşimizden gelir. Anne babalarımız bize zorbalar yalnızca dikkat çekmek ister. Onları görmezden gelirseniz sizi rahat bırakırlar diyorlar. Yine homurdandılar. Görmezden gelinmekten kim hoşlanır? Zaten onları görmek zorunda kalalım diye karşımıza dikiliyorlar. Anne babalarımız Biri bizimle dalaşırsa bir öğretmene haber vermemizi söylüyorlar. Öğretmenler de bize ben görmedim o yüzden bir şey yapamam diyorlar. Ya da zorbaların başı derde girerse okuldan uzaklaştırma alacaklar. Çoğunun istediği de zaten bu. 2000 yılında Rehber Öğretmenler Birliği tarafından yapılan bir araştırmada her gün 160 binden fazla çocuğun bir zorbadan korktukları için okula gitmedikleri ortaya çıkarmıştır. Bu ülkede okul çağında hemen her çocuğun pazartesiden cumaya karşı karşıya olduğu günlük bir tehdittir. Bu hepimizin bildiği bir konudur ama asıl sorun bu konuda ne yapabileceğimizdir. Bazı okullar kişilik geliştirme eğitimi ve şiddeti önleme programları uygulamaya koydular ve bunun yararı olabiliyor. Bazı okullarda arkadaş arabuluculuk kurulları ve sıfır hoşgörü ilkeleri geliştirdiler. Bunun da yararı görüldü. Sonuçta olay bu çocuklar sizin elinize geldiğinizde birey olarak ne yapabileceğinize bağlı. Yanıtı belki de sizi şaşırtacaktır. Evde bir kediyle köpeğiniz var mı? Kimin borusu ötüyor? Genelde köpeğiniz 3 misli büyüklükte bile olsa kedinin borusunun öttüğünü fark ettiniz mi? Köpeğiniz kedinize yaklaşınca neler oluyor bakın. Kedi büyük olasılıkla sırtını kamburlaştırır, tıslar ve köpeğe aklından bile geçirme dercesine pis bir bakış fırlatır. Köpek de geriler ve kedinin yanına bile yaklaşmaz. Belki de kedinizle köpeğiniz çok iyi geçiniyorlardır. Eğer öyleyse bu büyük olasılıkla kedinin en başından sınırlarını kabul ettirmesi ve köpeğin de bunlara saygı duyup fazla sertleşmemesindendir. Ben Jack Russell cinsi köpeğimizi her yürüyüşe çıkardığında bu olguya tanık oluyorum. Mahallemizde bir de 3 renkli bir kedi var ki bizi her gördüğünde dönüp kaçıyor. Köpeğimiz Murph de tasmasını zorlayarak onun peşinden gitmeye çabalıyor. Öte yandan bir de Bay Gri kedi var. Bay Gri kedi ne kadar iri olursa olsun kimseden kaçmıyor. Bay Gri kedi bizi gördüğünde bunu anlatacak başka sözcük yok. Şişiyor. Dimdik dikiliyor, gözlerini kısıyor ve Murph'a pis pis bakıyor. Murph o kedinin yanına bile yaklaşmıyor. Şimdi işin aslı şu ki çoğu köpek eğer istese kediyle kavgayı kazanır. Ama kedi kafa tuttuğu sürece denemiyor bile. Korkak kedi değil, soğukkanlı kedi olun. Önemli olan mücadeledeki köpeğin boyu değil, köpekteki mücadelenin boyutu. Dwight Eisenhower. Zorbalarla başa çıkma konusunda sanırım daha az korkak kedi ve daha çok soğukkanlı kedi gibi olmamız gerekiyor. Zorbalar insani değil, daha hayvani bir düzeyde davranırlar, korkuyu hissederler. Birinin kaçındığını, sindiğini veya gerilediğini görünce bu onların kovalama içgüdüsünü uyarır. Gördüğünüz gibi zorbalar bir risk-ödül dengesine göre davranırlar. Kendilerini uğraştıracak gibi görünen insanlarla dalaşmazlar. Mahcup olma riskine girmek istemezler. Kolay hedefleri yani 3 renkli kedi gibi sıvışıp gitmeye hazır ürkek tipleri seçerler. Güçlüleri ise rahat bırakırlar. O halde bu sizin için ne anlama geliyor? Kavga etmenizi önermiyorum. Şiddet içeren intikam girişlerinin yaşandığı bazı okullardaki trajik olaylardan sonra kavga asla bir seçenek olamaz. Ben sadece sinmek yerine dimdik durmanızı öneriyorum. Omuzlarınızı düşürmek yerine gerin, gözlerinizi kaçıracağınıza çenenizi kaldırın, bana dokunma diye yalvarmak yerine ben kendime güveniyorum. Tavrını yansıtırsanız zorbalar genelde yanınızdan yürüyüp giderler. Sinmeyin, dimdik durun. Ben gerçekten zor bir okula gittim. Büyüdüğümüzde ne olmak istediğimiz konusunda kompozisyon yazardık. Lenny Bruce. Gerçeği Söylemek isimli bir TV programına katılma fırsatım oldu. Makyaj odasında Tang Fu'nun yazarı gerçek Sam Horn lütfen ayağa kalksın çağrısıyla ekrana çıkmaya hazırlanırken gözüm makyajın küçük oğlu Kerata oğluyla karate giysileri içinde ödül alırken çekilmiş bir fotoğrafına ileşti. Sordum ve makyöz anlattı. Oğlum hep sınıfındaki en küçük çocuktu ve hep ona sataşıyorlardı. Oğlum buna çok üzülüyordu. O aslında iyi bir çocuktur ve hiç kavga etmek istemez ama onu rahat bırakmıyorlardı. Bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim ve birlikte bir dövüş sanatları kursuna yazıldık. İlk başladığımız akşam hoca oğlumun yanına geldi. Hafifçe parmağıyla göğsüne bastırdı ve oğlum dengesini kaybetti. Hoca çocuğumuzun itilip kakılmaya müsait olduğunu gösteriyordu. Sağlam durmuyorduk, devrili veriyorduk. Sonra bize zihnimizi nasıl karnımıza yoğunlaştırıp bacaklarımızla toprağa kök salacağımızı öğretti. İnanılmazdı. Birkaç dakika sonra oğlumun yanına geldi, parmağını göğsüne bastırıp itti. Oğlum bu kez hiç kıpırdamadı ve dengesini yitirmeden karşı durdu. Oğlum dövüş sanatlarındaki ustalığını hiç kendini savunmak için kullanmak zorunda kalmadı. Zaten amaç da bu değildi. Önemli olan şu ki artık duruşu bile değişti. Başı dimdik yürüyor ve saldırganlara davetiye çıkartmayan doğal bir güven sergiliyor. Bir seferinde okulda spor salonundayken önceden ona zorbalık eden bir oğlan kafasına basketbol topu atmış. Oğlum hiç rahatsız olmamış gibi davranmak yerine, ki bu zorbayı cesaretlendirirdi, çocuğun gözlerinin içine bakmış ve "Şimdi kendini daha mı iyi hissediyorsun? Kendini iyi hissetmek için böyle mi yapmak zorundasın?" diye sormuş. Sinip gitmek yerine zorbaya kafa tutmuş. Hala sınıfının en küçüğü. Ancak artık kendisiyle öyle barışık ki zorbalar da onu rahat bırakıyor. Bunu görmek harika. Bir sonraki bölümde kendinizden emin hissetmeseniz bile öyle davranmanın yolları hakkında konuşacağız. Çünkü Bay Gri Kedi ve Üç Renkli Kedi'nin gösterdiği gibi kendimize ne kadar güvendiğimizin zorbaların bize sataşması ya da bizi rahat bırakmaları açısından büyük önemi var. Zorbalardan kurtulmak için eylem planı. Teneffüste oyun alanında nöbetçi öğretmensiniz ve iki çocuğun birbirlerine giriştiklerini fark ediyorsunuz. Müdahale etmeye gidiyorsunuz. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Zorbalık davranışı sergileyip sergilemediklerine bakmaksızın onların mantığına hitap edersiniz. Başkalarına vurmak hoş bir davranış mı? Birisi sana böyle yapsa hoşuna gider mi? Kullanılacak sözler. Bu ikisinin geçmişte de saldırgan davrandıklarını bilir, güç kullanarak müdahale edersiniz. Siz ikiniz ayrılın ve uzaklaşın hemen. Unutulacak sözler. Ben diye başlarsınız ve sizi duymazdan gelirler. Kavga ettiğinizi görmek istemiyorum. Kullanılacak sözler. Dikkati onların davranışına çekmek için siz sözcüğünü kullanırsınız. Hemen şimdi konuşmanı düzelt. O kötü sözleri benim yanımda kullanmayı aklının ucundan bile geçirme. Unutulacak sözler. Davranışları hakkında neler hissettiğinizi söylersiniz, onlar dövüşmeye devam ederler. Çocukların birbirlerine vurduğunu görünce üzülüyorum, bu hiç doğru değil. Kullanılacak sözler. İsimlerini sorar ve bir defter çıkartırsınız. Sözlerinin not edileceğini anlarlar. Ağzından çıkan her sözü yazıp rapor edeceğim. Unutulacak sözler. Çekinerek söz dinlemelerini istersiniz. Zayıf olduğunuzu sezerler. Şimdi ikinizin artık iyi geçinmenizi istiyorum, tamam mı? Kullanılacak sözler. Onlara kendilerinden bekleneni söyler ve sizin sözünüzün geçtiğini açıkça ifade edersiniz. İkiniz birbirinizden 3 metre uzaklaşın bakayım. 3 metre ne kadarmış gösterin bana. Hemen, şimdi.